Ayrım 15.
Sayfa 180. Bütün umutlarımın ortadan kalkması için 3 saniye yetti bile. Körler gibi çevrelerini yoklayan şu duraksamalı dalların üzerinde varoluşa geçişi kavrayamıyordum bir türlü. Bu geçiş düşüncesi de bir insan icadıydı. Apaçık bir düşünce. Bu ufak kıpraşmaların hepsi bir yana gidiyor, kendileri için var oluyordu. Dallardan ve yapraklardan taşıp duruyorlar, bu kuru ellerin çevresinde dört dönüyor, onları küçük tayfunlarla çeviriyorlardı. Bir hareketin bir ağaçtan farklı olduğu apaçıktı tabii, ama o yine de bir mutlak olandı. Bir nesne, gözlerim doluluktan başka bir şeye rastlamıyordu. Dalların ucunda varoluş kaynıyordu, durmadan yenilenen ama hiçbir zaman doğmayan varoluş. Var olan rüzgar gelip ağacın üzerine koca bir sinek gibi konuyordu ve ağaç ürperiyordu. Ama ürperiş ortaya çıkan bir nitelik, bir gizli güçten varlığın kendisine geçiş değildi, bir nesneydi. Bir nesne ürperiş ağacın içine akıyor, onu ele geçiriyor, sarsıyor, sonra birden bırakarak kendi üzerinde fır dolayı dönmek için ileriye gidiyordu. Her şey dop doluydu, açıkça var olan bir şeydi, güçsüz bir an yoktu. Her şey, hatta en fark edilmez irkiliş bile varoluştan yapılmıştı. Ağacın çevresi de depreşip duran bütün bu var olanlar hiçbir yerden gelmiyor ve hiçbir yere gitmiyorlardı. Birden var oluyorlar ve sonra birden varoluştan kesiliyorlardı. Varoluş bellekten yoksundur, kaybolmuşlarla ilgili tek bir anısı bile yoktur. Her yanda varoluş, bitimsiz, fazladan, her yerde ve her zaman varoluş, ancak yine varoluşla sınırlanan varoluş. Sıranın üzerine bıraktım kendimi, kökü olmayan bu varlıkların başıboşluğu beni sersemletmiş ve körelmişti. Her yerde açılışlar, gelişmeler görülüyordu. Kulaklarım varoluşun uğultusuyla doluydu. Etim zonkluyor ve açılıyor, kendini bu evrensel uğultuya bırakıyordu. İğrenç bir şeydi bu. Peki ama birbirlerine bu kadar benzediklerine göre niçin bu kadar var olan var diye düşünüyordum. Birbirinin eşi bunca ağaç neye yarar ki? Bunca boşa gitmiş ve inatla yeniden başlayarak yine boşa gitmiş bunca var olan niye? Sırt üstü düşmüş bir hayvanın güdük çabalarını andıran bu uğraşma niye? Bu çabalardan biri de bendim. Bu bolluk yüce bir el açıklığına benzemiyordu. Tersine kasvetli, acı çeken, kendi kendinden sıkılan bir bolluktu bu. Şu ağaçlar, şu koca beceriksiz gövdeler. Gülmeye başladım. Kitaplarda anlatılan o çiçeklenişler, çıtırtılar ve devasa açılışlar ile dolu güzelim baharlar gelmişti aklıma. Güçlü olma isteğinden ve hayat çatışmasından söz eden budalalar da görmüştük. Bir ağaca ya da bir böceğe acaba hiç bakmamışlar mıydı? Kabuğu yer yer kabarmış şu çınar ağacını ya da yarısına kadar çürümüş at kestanesini gökyüzüne yükselen genç ve acı kuvvetler gibi görmemi istiyorlardı. Ya şu kök? Onu da toprağı paralayan ve besinini ondan koparan yırtıcı bir pençe gibi görmem gerekecekti. Nesneleri bu biçimde görmek olacak iş değil. Yumuşaklıklar, güçsüzlükler derseniz kabul. Ağaçlar salınıyordu, gökyüzüne doğru fışkırmış mı? Bir çöküş, daha çok ağaç gövdelerinin yorgun organlar gibi buruş buruş olmasını, der top olarak kat kat kara ve yumuşak bir yığın haline toprağın üzerine çökmesini bekliyordum. Var olmak istemiyorlardı ama bundan da kaçınamıyorlardı. İşin esası bu. Böylece usul usul uyuşuk bir şekilde kendi işlerini sürdürüp duruyorlardı. Öz su damarlarda ağır ağır yükseliyor, kökler toprağa ağır ağır giriyordu. Ama her an bütün bunları bir yana atıp kendilerini ortadan kaldırmak ister gibi görünüyorlardı. Yorgun ve yaşlı, istemeye istemeye var olmaya devam ediyorlardı. Çünkü ölmek için yeterince güçlü değillerdi. Çünkü ölüm onlara ancak dışarıdan gelebilirdi. Ölümlerini bir iç zorunluluk gibi kendilerinde sevinçle taşıyan yalnız melodilerdir. Ama melodi var oluşan bir şey değildir. Var olan her şey nedensiz ortaya çıkar, zavallı yüzünden varoluşunu sürdürür ve rastgele ölür. Kendimi geriye doğru verip gözlerimi kapıyorum. Ama o anda imgeler kendilerini toparlayıp sıçrıyor ve kapalı gözlerimi varoluşla dolduruveriyorlar. Varoluş insanın sıyrılamadığı bir doluluktur. Acayip imgeler, bir yığın şeyi dile getiriyorlardı. Gerçek şeyleri değil, onlara benzeyen başka şeyleri. Takunyalara, iskemlelere benzeyen tahta nesneler, bitkilere benzeyen başka nesneler. Sonra karşımda iki insan yüzü beliriyor. Geçen pazar, Vezeliz birahanesinde yanımda yemek yiyen karı koca bunlar. Kırmızı kulaklarıyla şişman, sıcak, zevk düşkünü, saçma bir görünüşleri var. kadının omuzlarını ve gerdanını görüyorum. Çıplak varoluş. Bu ikisi birden içime yılgı saldılar. Evet, bu ikisi bu vilde bir yerde var oluşup duruyorlar. Kim bilir hangi kokular içinde. O yumuşak gerdan serin kumaşlara sürünerek kendini okşamaya, dantellere gömülmeye ve kadın sütyenin içinde göğüslerinin var olup durduğunu duymaya, benim güzel turunçlarım diye düşünmeye, gizli bir havayla gülümsemeye, gıdıklanan göğüslerinin yayılışına dikkat etmeye devam ediyor. Ve birden haykırdım, gözlerim yuvalarından uğramış. Bu koskoca bulunuş üzerine bir düş mü kurdum yoksa? Bulunuş burada parkın üstünde ağaçların üzerine devrilmişti, yumuşacıktı. Her şey yapış yapış ediyordu, ağdalı bir reçel gibi. Ve ben bütün bu bahçeyle birlikte onun içindeydim. Korkmuştum ama asıl öfkelenmiştim. Bunu öyle tatsız, öyle yersiz buluyordum ki, bu iğrenç marmelattan nefret ediyordum. O kadar çoktu ki, gökyüzüne kadar yükseliyor, dört bucağa yayılıyordu. Jelatinimsi kayışıyla her şeyi dolduruyordu. Parkın sınırlarından, evlerden, bu vilden uzaklara kadar derinleştiğini görüyordum. Ben ne bu vilde ne de başka bir yerdeydim. Çalkalanıp duruyordum. Şaşırmış değildim. Bunun dünya olduğunu iyice biliyordum. Kendini birden çırçıplak gösteren dünya. Bu saçma sapan koca varlığın karşısında öfkeden bayılacaktım. Bütün bunların nereden çıktığını, nasıl olup da hiçlik yerine bir dünyanın bulunduğunu bile soramıyordu insan. Bunun anlamı yoktu. Dünya her yanda bulunuyordu. Önde, arkada. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Onun var olmadığı bir an yoktu. Beni tedirgin eden buydu işte. Şu akan kurtçuğun var olmaklığı için hiçbir neden yoktu kuşkusuz. Ama var olmamış olması da olanaklı değildi. Düşünülemez bir şeydi bu. Hiçliği tasarlamak için önceden burada dünyanın ortasında gözler fal taşı gibi açılmış canlı olarak bulunmak gerekiyordu. Hiçlik benim kafamdaki bir düşünceydi sadece, bu sınırsızlık içinde salınıp duran bir düşünce. Bu hiçlik varoluştan önce gelmemişti, o da ötekiler gibi bir varoluştu ve birçoğundan sonra ortaya çıkmıştı. Ne pislik, ne iğrenç şey diye bağırdım. Bu yapışkan pislikten kurtulmak için sarsaladım kendimi ama iyice yapışmıştı. Tonlarca varoluş vardı çevremde, bitip tükenmiyordu. Bu koca sıkıntının dibinde boğuluyordum. Sonra birden ortasında bir delik açılmış gibi bahçe boşalıverdi. Dünya gelindiği gibi ortadan kayboldu ya da ben uyandım. Her neyse, onu bir daha göremedim. Çevremde içinden kurumuş sarı dalların çıkıp dimdik durduğu sarı bir toprak kalmıştı yalnız. Ayağa kalktım, dışarı çıktım. Kapıya gelince arkama döndüm. O zaman bahçe gülümsedi bana. Kapıya abanıp uzun uzun baktım. Ağaçların, meşe kümelerinin gülümseyişi bir şeyler söylemek istiyordu. Varoluşun gerçek sırrı buydu. Bir pazar günü, 3 haftadan fazla olmadı, nesnelerin üzerinde bir çeşit el birliği yapmak ister gibi bir hal olduğunu kavramıştım. Bu hal acaba bana mı yöneltilmişti? Anlamaya ulaştıracak araçlardan yoksun olduğumu sıkıntı içinde hissetmiştim. Elimde böyle bir tek araç yoktu ama o buradaydı, bekliyordu, bir bakışı andırıyordu. Burada at kestanesinin gövdesi üzerindeydi, at kestanesinin kendisiydi. Nesneler yarı yolda duraklayan, kendilerini ve düşünmek istediklerini unutan, öylece kalıveren, kendilerini aşan bir anlamcıkla bir o yana bir bu yana giden düşüncelerdi sanki. Bu anlamcık canımı sıkıyordu. Onu kavruyordum, kapıya abanmış durumda 100 yıl kalsam sonuç değişmeyecekti. Varoluşla ilgili olarak edinebileceğim bütün bilgiyi öğrenmiştim. Ayrıldım, otele döndüm. Yazdım işte. Gece. Kararımı verdim. Kitabımı yazmayacağıma göre bu vilde kalmam için neden yok. Paris'te yaşayacağım. Cuma günü saat 5 treniyle yola çıkacağım. Cumartesi Annie'yi göreceğim. Belki birkaç gün birlikte kalırız. Sonra bazı işlerimi halletmek ve bavullarımı hazırlamak için buraya döneceğim. En geç 1 Mart'a kadar Paris'te yerleşmiş olacağım. Cuma. Rendezvous de Chemin'odayım. Trenim 20 dakika sonra kalkıyor. Gramofon. Güçlü bir serüven duygusu var içimde. Cumartesi. Üzerinde siyah renkli uzun bir elbise. Annie kapıyı açıyor. Her zamanki gibi ne elini uzatıyor ne de günaydın diyor. Sağ elimi pardüsümün cebinden çıkarmadım. Söylenmesi gereken ilk sözlerden kurtulmak için hızla ve sanki surat asıyormuş gibi içeri gir, istediğin yere otur, yalnız pencerenin yanındaki koltuğa oturma diyor. Annie'nin ta kendisi. Evet, ta kendisi. Kollarını iki yanına bırakıyor, yüzü yaslı. Bu ona ergenlik çağında bir kız hali verirdi eskiden. Ama şimdi küçük bir kıza benzemiyor. Şişmanlamış, göğsü iyice irileşmiş. Kapıyı kapıyor, düşünceli bir halle kendi kendine, yatağa mı otursam acaba diyor. Sonunda üzerine halı örtülmüş sandık gibi bir şeyin üzerine bırakıyor kendini. Yürüyüşü değişmiş, yüce bir ağırlık var hareketlerinde. Yine de bir incelik göze çarpıyor. Bu yaşta şişmanlamış olmasından sıkılıyor gibi. Ani gülmekten katılıyor. Niçin gülüyorsun? Her zamanki gibi birden karşılık vermiyor, kavgacı bir hal alıyor. Söylesene, niçin gülüyorsun? Buraya geldiğinden beri sırıtıp durduğun için, kızını evlendirmiş bir babaya benziyorsun. Haydi ayakta durma, paltonu koy da bir yere otur. Evet, istersen oraya. Bir sessizlik kovalıyor bunu. Ani konuşmaya kalkışmıyor. Bu oda ne kadar çıplak. Ani eskiden bütün yolculuklarında şallar, türbanlar, İspanyol atkıları, Japon maskeleri, epinal resimleriyle dolu koca bir bavul taşırdı yanında. Bir otele iner inmez orada bir gece kalacak olsa bile ilk işi bu bavulu açmak ve içindekileri çıkarmak, sonra değişken ve karmaşık bir düzene göre bunları duvarlara, lambalara asmak ya da masaların üzerine ve yere sermek olurdu. Yarım saat içinde en bayağı oda bile dayanılmayacak kadar ağır ve iç gıdıklayıcı bir kişilik kazanırdı. Belki bu bavul kayboldu ya da emanetle kaldı. Banyoya yarı açık kapısıyla bu soğuk odanın uğursuz bir görünüşü var. Biraz daha lüks ve daha kasvetli. Ama yine de benim bu vildeki odama benziyor. Ani hala gülüyor. Genizden gelen bu kısa ve tiz gülüşü iyice hatırlıyorum. Doğrusu hiç değişmemişsin. Bu şaşırmış halinde ne arıyorsun böyle? Gülümsüyor ama üzerime çevrilen bakışında düşmanca bir merak var. Burası senin içinde oturduğun bir odaya benzemiyor diye düşünüyorum. Belli belirsiz bir halle. Ya öyle mi diyor. Yeniden susuyoruz. Yatağın üzerinde şimdi siyah elbisesi içinde sopsolgun görünüyor. Saçlarını kesmemiş, kaşlarını biraz kaldırarak durgun bir halle bana bakıyor hala. Söyleyecek bir şey yok mu? Öyleyse beni buraya niçin getirdi? Dayanılmaz bir sessizlik bu. Birden acınacak bir halle, seni gördüğüme sevindim diyorum. Son sözcük boğazımda düğümleniyor, bunu söyleyeceğime sussaydım daha iyi. Kızacak besbelli, ilk 15 dakikanın çok güç geçeceğini düşünmüştüm. Eskiden ister 24 saat sonra, ister sabah uyanınca en iyi yeniden gördüğümde, onun beklediği sözcükleri, elbisesine, havaya, bir gün önce söylediğimi son sözlere uygun düşen sözcükleri bir türlü bulamazdım. Peki ne istiyor? Kestiremiyorum bunu. Başımı kaldırıyorum, anne bir çeşit şefkatle bakıyor. Demek hiç değişmedi, demek her zamanki gibi salaksın. Yüzünde bir doygunluk okunuyor ama öyle yorgun görünüyor ki. Sen bir kilometre taşısın diyor. Yolun kıyısında bir kilometre taşı. Hiç istifini bozmadan Melun'un 27, Montargis'in 42 kilometre uzakta olduğunu belirtirsin. Bütün hayatın boyunca da böyle yapacaksın. Sana işte bu yüzden çok ihtiyacım var. Bana ihtiyacın mı var? Seni görmediğim şu 4 yıl boyunca bana ihtiyacın mı oldu? Ama hiçbir şey duyurmadın. Gülerek konuştum. Kendisine kim beslediğim sanısına kapılmasın diye. Bu gülüşün pek iğreti olduğunu hissediyorum. Rahat değilim. Amma aptalsın. Seni görmeyeceğini duymuyorum tabii. Bunu demek istiyordun değil mi? İnsanın içini açan bir görünüşün yoktur, bilirsin. Benim ihtiyacını duyduğum senin yaşayıp gitmen ve değişmemendir. Sen Paris'te ya da oraya yakın bir yerde duran şu platin metre gibisin. Herhangi bir kimsenin onu görmek istediğini hiç sanmam. Seni aldatan bu zaten. Neyse önemli değil. Ben istemiyorum ya. Ben o metrenin var olduğunu, yeryüzü kuşağının 40 milyonda birini tam olarak ölçtüğünü bilerek sevinç duyuyorum. Bir ev ölçüldüğü ya da kumaş satın aldığım zaman düşünüyorum onu. Soğuk bir halle, ya öyle mi diyorum? Seni sadece bir soyut erdem, bir çeşit sınır gibi düşünebileceğimi bilirsin. Her sefer suratını hatırladığım için bana teşekkür etmelisin. Eskiden kendisini sevdiğimi söylemek ya da onu kollarımın arasına almak için basit ve sıradan isteklere kapıldığım zaman sonuna kadar uzatmak zorunda kaldığım şu kılı kırk yaran tartışmalar işte yine ortaya çıktı. Ama şimdi bu çeşit bir isteğim yok. İstediğim tek şey susmak ve Annie'nin karşımda bulunuşunun, bu olağanüstü olayın bütün önemini sessizlik içinde kavramak belki. Onun gözünde bugünün ötekilerden farkı yok mu? Elleri titremiyor onun. Bana mektup yazdığı gün söyleyecek bir şeyi olmalıydı. Belki de aklına öyle esmişti. Şimdi bu unutulup gitmişti bile. Annie birden öyle sevgiyle gülümsüyor ki ağlayacak gibi oluyorum. Platin metreden daha sık düşünüyorum seni. Seni düşünmediğim gün yok. En önemsiz görünüşünü bile açıkça hatırlıyordum. Ayağa kalkıp yanıma geliyor, ellerini omuzlarıma koyuyor. Yakınıp duran sen, yüzümü hatırladığını söylemeye kalkışabilir misin? Haksızlık ediyorsun diyorum. Hatırlama gücümün zayıf olduğunu bilirsin. Söyledin işte, beni büsbütün unutmuşsun. Yolda görsen tanır mıydın? Tabii, söz konusu olan bu değil. Saçlarımın rengini hatırlıyor musun bari? Elbette, saçların sarıdır. Gülmeye başlıyor. Kabara kabara söylüyorsun bunu ama saçlarımı görüyorsun şimdi. Büyük bir iş yapmış sayılmazsın. Eliyle saçlarımı tarazlıyor. Benim gibi konuşarak, senin saçların da kızılıyor. Seni ilk gördüğümde bunu hiç unutmam. Eflatun rengi bir şapkan vardı. Saçlarına hiç uymuyor. Bakınca insanın midesi bulanıyordu. Şapkan nerede? Eskisi kadar zevksiz olup olmadığını anlamak istiyorum. Giymiyorum artık. Gözlerini kısarak hafifçe ıslık çalıyor. Kendin mi karar verdin buna? Öyle mi? Aferin, kutlarım. Tabii ama bunu düşünmek gerekirdi. Senin saçların hiçbir şeye uymaz. Şapkalara, koltuk yastıklarına, hatta arkalarında görünen duvar halılarına bile uymaz. Ya da Londra'da satın aldığın şu İngiliz fötrü gibi şapkanı kulaklarına kadar geçirmen gerekir. Perçemlerini de içine sokuyordun. Dazlak olup olmadığın bile anlaşılmıyordu. Eski kavgaları sona erdiren kesin bir sesle ekliyor. Hiç yakışmıyordu sana. Hangi şapkadan söz ettiğini bilmiyorum. Yakıştığını mı söylüyordum yoksa? Tabii söylüyordun. Bundan başka söz ettiğin yoktu. Görmediğimi sandığım zaman da gizlice aynalara bakıyordun. Geçmiş üzerine bu bilgiler utandırıyordu beni. Annenin anılardan söz eder gibi bir hali yok. Bu iş yapılırken beliren uzak ve içli anlam yok sesinde. Sanki bugünden hiç olmazsa dünden söz ediyor gibi. Eski düşüncelerini, inatçılıklarını, kinlerini dipdiri saklamış. Oysa benim için her şey şiirsel bir belirsizlik içinde kaybolup gitti. Her isteneni kabul etmeye hazırım. Birden kas katı bir sesle, ''Görüyorsun şişmanladım, yaşlandım, kendime bakmam gerek.'' diyor. Evet öyle yorgun görünüyor ki, tam konuşacağım sırada söze başlıyor. Londra'da tiyatroda çalışıyorum. Kendler'la birlikte mi? Hayır, Kendler'la değil. Nasıl bilirim seni? Kendler'la birlikte tiyatroda çalışacağımı kafana koymuştum bir kere. Kendler'ın bir orkestra şefi olduğunu kaç kere söyleyeceğiz? Soho Square'de küçük bir tiyatroda çalışıyorum. İmparator Jones'u, Sean O'Casey'in ve St. John piyeslerini Britannicus'u oynadık. Britannicus'u mu diyorum şaşarak? Evet öyle, Britannicus'u. Bu yüzden ayrıldım zaten. Britannicus'u oynamak düşüncesini ben verdim onlara. Sonra bana Juni rolünü oynatmaya kalkıştılar. Peki ne oldu? Tabii ben Agrippina'dan başkasını oynayamazdım. Şimdi ne yapıyorsun? Bunu sormayacaktım. Yüzü bir anda cansızlaşıyor. Ama hemen yanıtlamaktan geri kalmıyor. Oynamıyorum artık. Yolculuklara çıkıyorum. Birisi var. O bakıyor bana. Gülümsüyor. Of, böyle acır gibi bakma. Durumum o kadar feci değil. Başkasının parasını yemek önemli mi sanki? Sana her zaman söylemiştim bunu. Yaşlı bir adam zaten. Canımı sıkmıyor. İngiliz mi? Tedirgin olmuştu. Sana ne bundan diyor. Bu adamcağızdan söz edecek değiliz. Ne senin ne de benim için önemli. Çay ister misin? Banyoya giriyor. Gidip geldiğini, kapkacağı tıkırdattığını, kendi kendine konuştuğunu duyuyorum. Anlaşılmaz ve tiz bir mırıltı duyuyorum. Yatağının yanındaki masanın üzerinde her zamanki gibi Michelet'in Fransa tarihinin bir cildi duruyor. Yatağın yukarısında bir fotoğraf asmış olduğunu fark ediyorum şimdi. Emily Bronte'nin erkek kardeşi tarafından yapılmış portresi bu. Annie geri dönüp birden, ''Şimdi sen kendinden söz etmelisin bana.'' diyor. Sonra banyoya girip yine gözden kayboluyor. Hafızam zayıf olduğu halde hatırlıyorum. Bu çeşit sıkıcı sorular sorardı hep. Bu sorular beni çok sıkıyordu. Çünkü hem içtenlikle ilgi duyuyor hem de hemen kurtulmak istiyordum. Ne olursa olsun bu sorudan sonra artık kuşku duyamam. Benden bir şey istediği apaçık. Şimdilik bunların hepsi hazırlık. Önce kendini sıkan her şeyden sıyrılır insan. İkinci derecede önemli sorular kesin olarak bir yana atılır. Şimdi sen kendinden söz etmelisin bana. Birazdan o kendisinden söz edecek. Birden ona hiçbir şey anlatmamak isteği kaplıyor içimi. Neye yarar? Bulantı, korku, varoluş. Bütün bunları kendime saklasam daha iyi. Olduğu yerden, hadi söyle bakalım diye sesleniyor. Elinde bir çaydanlık geri dönüyor. Neler yapıyorsun? Paris'te misin şimdi? Hayır, bu villeyim. Bu vilde mi? Neden? Evli değilsin umarım. İrkilerek, evli mi? Diyorum. Annenin bunu düşünebilmesi hoşuma gidiyor. Bunu açıklıyorum ona. Saçma bir söz. Eskiden bende bulunduğunu söyleyip beni suçladığın doğalcı hayal gücünün sonuçları bunlar. Seni iki çocuk sahibi bir dul olarak tasarlardım hani. Hatırlıyorsun değil mi? Hele ne hale geleceğimiz üzerine sana anlattığım hikayeler. Bütün bunlardan nefret ederdin. Annie hiç bozulmadan, sen de hoşlanıyordun bunlardan diye karşılık veriyor. Güçlü görünmek için anlatıyordun hepsini. Zaten konuşurken böyle öfkelenip kızarsın ama bir gün gizliden gizliye evlenecek kadar da dönek bir kimsesin. Bir yıl boyunca öfkelenerek Violet Imperial'i görmeyeceğini söylemiştin. Sonra bir gün ben hastalandığım sırada yakınımızdaki küçük bir sinemada bu filmi görmeye tek başına gittin. Ağır başlılıkla, bu bildiğim çünkü Monsieur de Royaban üzerine bir kitap yazıyorum diyorum. Annie ilgiyle bakıyor bana. Monsieur de Royabon mu? 18. yüzyılda yaşamadı mı? Evet. Bana bundan söz etmiştin diyor dalgın bir şekilde. Demek bu bir tarih kitabı. Evet. Ya, güzel. Bir soru daha sorsa her şeyi anlatacağım ama sormuyor artık. Benim hakkımda yeterince bilgi edindiğini düşündüğü besbelli. Anne dinlemesini çok iyi bilir ama yalnız istediği zaman. Bakıyorum ona, göz kapakları inik, bana söyleyeceğini, söze nasıl başlaması gerektiğini düşünüyor. Onu şimdi benim sorguya çekmem mi gerekiyor? Bunu istediğini sanmıyorum. Sırası geldiğini düşününce kendiliğinden konuşmaya başlayacak. Kalbimin küt küt attığını duyuyorum. Birden ben değiştim diyor. İşte başladı ama şimdi susuyor. Beyaz porselen fincanlara çay koyuyor. Konuşmamı bekliyor, bir şey söylemem gerek. Herhangi bir şey değil, onun beklediğini söylemem gerek. İçi biçimi yiyor. Gerçekten değişti mi acaba? Şişmanladığı, yorgun göründüğü besbelli ama söylemek istediği bu değil. Bilmem ama sanmıyorum. Gülüşün, ayağa kalkışın, ellerini omuzuma koyuşun ve kendi kendine konuşuşun da eskisi gibi. Michelle tarihini okuyorsun yine, başka şeyler de var. Her zaman kalacak olan öz varlığıma gösterdiği derin ilgi ama hayatta başıma gelecek şeylerle hiç ilgilenmeyişi, sonra hem tatlı hem bilgiç yapmacık edaları, insanlar arasındaki bağlantıları kolaylaştıran her şeyi, dostluk ve kibarlık formüllerini daha ilk baştan bir yana bırakışı, kendisiyle konuşanları sürekli bir yaratışa zorlayışı. Omuzlarını silkiyor, heyecansız. Hayır, değiştim ben diyor, tepeden tırnağa değiştim. Aynı insan değilim artık. İlk görünüşte anlayacağını sanmıştım. Oysa sen kalkıp Michelle tarihinden söz ediyorsun. Gelip önümde dikiliyor. Bu adam kendi sandığı kadar güçlü mü bakalım, şimdi anlarız. Bilsene ne bakımdan değiştim. Duraksıyorum, ayağını yere vuruyor. Hani hala gülüyor ama gerçekten canı sıkılmış halde. Eskiden seni kıvrandıran bir şey vardı. Hiç olmazsa öyle görünüyordun. Bu yok şimdi, kaybolmuş. Bunu fark etmiş olmalısın. Kendini daha rahat hissetmiyor musun? Ona hayır demeye cesaret edemiyorum. Yine eskisi gibi iskemleye ilişmişim. Tuzaklardan, açıklanmaz öfkelerden kaçınmak kaygısıyla doluyum. Yeniden oturuyor, inançla başını sallayarak, ''Ne yapalım, bunu anlamıyorsan birçok şeyleri unutmuşsun demektir.'' diyor. ''Eskiden yaptığın densizlikleri hatırlıyor musun? Geliyordun, konuşuyordun, gidiyordun. Bunların hiçbirini sırasında yapmıyordun. Hiçbir şeyin değişmediğini düşün. İçeri giriyorsun, duvarlarda maskeler, şallar asılı, ben yatağın üzerindeyim.'' Sana, başını arkaya atıyor, burun delikleri genişliyor, kendisiyle alay etmek ister gibi tiyatroya uygun bir sesle konuşuyor. Ne bekliyorsun, hadi otursana diyorum. Tabii pencerenin yanındaki koltuktan başka bir yere otur demekten kaçınıyorum. Demek bana tuzaklar kuruyordun.